Ayrım 3. Hapishane Defterleri, Antonio Gramsci, sayfa 30. Fakat karşı reform, dipnot, karşı reform, kontre reforme, Katolik Kilisesi'nin doğrudan doğruya varlığını tehlikeye sokan çeşitli reform hareketlerine karşı gösterdiği tepki dönemidir. Leon 10 gibi hümanist papalar çağından sonra Papa Paul 3 ve Pi 4 dogmada sıkı bir titizlik göstermiş, sanat ve edebiyat üzerine insafsızca bir sansür koymak gereğini duymuşlardı. Trent Konsili 1545-1563 dogmayı saptamak için 20 yıl kadar çalıştı. Ignace de Loyola'nın 1534'te misyonerlik amacıyla kurduğu Cizvit tarikatı kiliseye papanın buyruğunu körü körüne yerine getirmeye hazır bir ordu kazandırdı. Bu uğurda Tanrı'nın adını yüceltmek için Cizvitlik, Machiavelli'nin kendisinde afişe ettiği bir Machiavellizm uyguladı. Karşı reformun getirdiği sansür konusunda Gramsci şöyle der: İtalya'da Machiavellizmin bütün eserleri son defa 1554'te, Decameron, Boccaccio ise tam metin olarak 1557'de basıldı. Yayımcı Giclito, 1560'tan sonra Petrarca'yı basamaz oldu. Bu tarihten başlayarak şairlerin, hikayecilerin, ressamların eserleri İdiş edilerek yayımlandı. Kilisenin sansürü ressamların bile başını ağrıttı. Halk hareketlerinin bu kaynaşmasını kısırlaştırdı. Cizvit tarikatı son büyük tarikattır. Gerici ve otoriter bir temele dayanan, baskıcı ve diplomatik niteliğe sahip olan Cizvit tarikatı, Katolik örgütünün sertleşmesinin bir belirtisiydi. Daha sonra ortaya çıkan yeni tarikatların din bakımından pek az önemleri vardı. Bunlar daha çok İsa tarikatının halk yığınlarını disiplin altına almaya yarayan kolları, uzantılarıydı. Bu tarikatın ele geçirdiği siyasal kazançları elde tutabilmek için kullanılan bu küçük kuruluşların yenilikçi bir gelişme gücü ve niteliği yoktu. Böylece Katoliklik, Cizvitlik olmuştur. Modernizm, dipnot, modernizm Fransa'da 1875'te Katolik enstitülerinin kurulmasıyla başlayan dinde yenileşme hareketi ise din tarikatı değil fakat siyasal bir parti olan Hristiyan Demokrat Partisi'ni kurdu. Dipnot, Sid anılarında şu fıkrayı anlatır: Bir kardinal, Katolikliğe eğilimi olan bir İngiliz protestanının Saint-Jean-Vierne'nin mucizelerinin Napoli'deki yoksul halkın inandığı hikayeler olduğunu söyleyen ve biz Hristiyan değil miyiz sorusuna biz yüksek papazlarız yani Roma Kilisesi'nin politikacılarıyız diye cevap verir. Gramsci'nin notu. Saint-Jean-Vierne, Napoli'nin koruyucu ermişi. Praxis felsefesinin, Marksizm, tutumu, Katolikliğin tutumunun tam karşıtıdır. Praksis felsefesi, basit insanları ilkel bir felsefe olan kamusal düşünüşe bağlı tutmak amacını gütmez. Tam tersi, onlara daha üstün bir hayat görüşü kazandırmak ister. Aydınlarla basit insanlar arasında bir temas kurulmasını öngörmesi, bilim çalışmalarını sınırlandırmak, halk yığınlarının aşağı seviyesinde bir birlik kurmasını istemesinden değil, sadece dar bir aydınlar çevresinin değil, halk yığınlarının fikir yönünden gelişmesine siyasal bakımdan olanak sağlayacak bir fikri manevi blok meydana getirmeyi istemesindendir. Etkin yığın adamı pratik olarak hareket eder. Ne var ki bir dünya bilgisi, yani dünyayı değiştirdiği ölçüde kendisine tanıtan ve eylemi üzerinde teorik bir bilinci yoktur. Hatta teorik bilinci tarihsel bakımdan eylemiyle karşıt durumda olabilir. İki teorik bilinci ya da çelişik bir bilinci olduğu söylenebilir. Birincisi eylemin içinde gizli olup kendisini dünyanın pratik olarak değiştirilmesinde işbirliği yapanlarla gerçekten birleştirir. Öteki ise yüzeyde ve sözde kalır. Bu dünya görüşü kendisine geçmişten miras kalmış olup hiçbir eleştiriden geçirilmeden benimsenmiştir. Bununla beraber bu sözde kalan dünya görüşünün hiçbir sonucu yok denemez. belirli bir toplumsal grupla bağ kurar. Bu grup ahlaki davranışına, iradesinin yönüne etki yapar ama bu sonunda hiçbir karara, hiçbir seçmeye olanak vermez. Manevi ve siyasal bir pasiflik doğurur. Bunun için halkın eleştirici bir gözle kendini kavraması, siyasal egemenlik için karşı yönde önce ahlak, sonra da politika alanında girişeceği mücadele sırasında mümkün olur ve ancak böylece gerçek hakkında daha üstün bir bilinç edinir. Belirli bir hegemonya, dipnot, hegemonya terimi hem yönetici bir sınıf olarak proletaryaya hem de bu yönetimin uygulanmasına ilişkindir. Bu egemen sınıfın karşıt gruplar üzerinde zorunlu olarak uygulayacağı zorlama demektir. Fakat bu proletarya ile işbirliği yapmaya razı olan ve bu tutumuna etkinlik kazandırılması söz konusu olan müttefiklerinin fikir ve kültür alanında yönetilmesi de demektir. Hegemonya, yönetimin olumlu cephesini de geliştirir. Böylece hükmedenle yöneten arasındaki ayrım ortaya çıkar. İktidarın ele geçirilmesi hükmetmeyi sağlar. Bundan sonra yönetimi ele geçirmek söz konusudur. Bu iki durum birbirine diyalektik olarak bağlıdır. Bir grup iktidarı ele geçirmeden yönetici olabilir, hükmeden egemen olduğu zaman bu yönetici rolünü kaybederse bu onun için felaket demektir. Gramsci hegemonya tezini geliştirmekle praksis felsefesini bugünkü durumlar içinde etkili bir yorum modeli haline getirdi. Gerçekten de çeşitli kuvvet ilişkilerinin tahlili en yüksek nokta olarak hegemonya çevresinde birleşir. Bu güç ilişkileri bir durumu ve özellikle ikinci aşamayı da ekonomik, korporatif aşamanın siyasal aşama yararına aşıldığı siyasal güçler ilişkisini belirler. Bu aşamada bir grup, bir temel toplumsal grubun salt ekonomik mücadelesiyle kendisine bağlı gruplar üzerinde hegemonyasını kurmaya, evrensel bir düzeye ulaşır. Bu anlayış içinde aydınların görevleri aydınlığa kavuşmaktadır. Aydınlar, hükmeden, egemen grubun memurudurlar ve toplumsal hegemonyanın ve siyasal iktidarın alt kademedeki görevlerini yerine getirirler. Nitekim Gramsci, baldızı Tatiana'ya yazdığı bir mektupta geleneksel aydın anlayışını genişlettiğini yazmıştı. Gramsci'nin araştırmaları üzerinde genel bir görüşe sahip olabilme bakımından önemli olan bu mektupta çalışma planını sergiliyordu. Yine bu mektupta Gramsci, devlet kavramını da berraklığa kavuşturma yoluna gittiğini söyler. Ona göre bu kavram, siyasal toplum ile sivil toplum arasındaki denge ya da toplumsal bir grubun, ulusal toplumun bütünü üzerinde kilise, sendikalar, okullar ve bunun gibi kurumlar aracılığıyla yapılan hegemonya olarak değil de, genellikle diktatörlük olarak anlaşılmaktadır. İşte bu anlayıştır ki, Croce'yi laik papa görevine yerleştirmektedir. İşte bunun için aydınlar sivil toplumda çalışırlar. Mesela Benedetto Croce bir çeşit laik papadır ve şu ya da bu hükümete zaman zaman karşı olsa bile çok etkili bir hegemonya aletidir. Hegemonyadan önceki ekonomik korporatif aşamayı tanımlamak için özellikle aydınların görevinin bu tür kavramına başvurmak gerekir. Ne var ki bazı devletler bunu aşmak gücünden yoksun olduklarını göstermişlerdir. Çünkü bu devletlerin egemenliklerini temsil ettikleri ekonomik sınıf kendi öz aydınlar tabakasını yaratamamış, hegemonyanın uygulanması yoluyla diktatörlük safhasını aşamamıştır. Bu ekonomik korporatif safhayı çağdaş dünyada aşamayan Amerika'dır. O Amerika ki henüz bir dünya görüşü ve halkı sivil toplumda yönetecek olan büyük bir aydınlar tabakası yaratamamıştır. Gramsci'ye göre orta çağdaki komünlerin çöküntüye uğramasının nedenlerinden biri de bu ekonomik korporatif safhayı asma güçsüzlüğü idi. Bu çöküntü ile İtalyan aydınlarının kozmopolit nitelikleri ve ulusal halkçı nitelikten yoksun oluşları arasında bir bağıntı vardı. İşte Machiavelli'nin politikadan uzak, köylü kitlelerini politikayla ilgilendirme yolundaki çabasını bu açıdan görmek gerekir. Machiavelli'nin ulusal bir ordu kurarak kentin köy üzerindeki hegemonyasına dayanan toplumsal birlik meydana getirme yolundaki çabası nedeniyle Gramsci, Machiavelli'de zamanından önce doğmuş bir Jacobenlik görmektedir. Gramsci'nin gözünde bu çaba ve istek, 1792'de halkın topyekün ayaklanması için kararname çıkartan devrimcilerin isteklerine ve Lenin'in köylülerin proletarya ile proletaryanın yönetimi altında birleşmesi konusundaki tezine uygun düşmektedir. Orta çağda burjuvaların Avrupa'da derebeylere karşı çıkarlarını ve özgürlüklerini savunmak için meydana getirdikleri topluluklar, orta çağdaki komünlerdir. Gücünün bir öğesi olduğu bilinci, yani siyasal bilinç, sonunda teori ile pratiğin birleştiği gittikçe artan, kendi bilincine ermede ilk aşamadır. Teori ile pratiğin birliği de mekanik bir olgu değil, tarihsel bir oluştur. Bunun ilk aşaması, emekçinin hemen hemen içgüdüsel bir duygu ile kendisini öteki sınıflardan başka, ayrı bir sınıftan olduğunu, bağımsızlığını hissetmesidir. Bu duygu gelişerek sonunda ona gerçekten tek ve bütün bir dünya görüşü kazandırır. İşte bunun içindir ki egemenlik, hegemonya kavramının siyasal gelişmesi, pratik siyasal görünüşünden başka, felsefe alanında da büyük bir ilerlemeyi gösterir. Çünkü bu zorunlu olarak kamusal düşünüşü aşan ve henüz dar sınıflar içinde olmakla birlikte eleştirel nitelikte bir dünya görüşüne uygun bir fikir birliğine ve ahlak anlayışına etik ulaştırır. Bununla birlikte praksis felsefesini geliştirme yolundaki en yeni çalışmalarda teori ile pratiğin birliği kavramının derinleştirilmesi işi henüz başlangıç halindedir. Çünkü mekanik düşünüşün kalıntıları hala ortada durmaktadır. Teoriden pratiğin tamamlayıcısı takıntısı, pratiğin hizmetçisi gibi söz edilmektedir. Bu problemin de tarihsel olarak, yani aydınlarla ilgili siyasal sorunun bir yüzü olarak ortaya konulması doğru olur gibi görünmektedir. Eleştirel olarak kendi bilincine erme, autoconscience, tarih ve politika bakımından aydınlardan kurulu seçkin bir grubun yaratılması anlamına gelir. Bir insan yığını örgütlenmeden en geniş anlamıyla kendisini öteki gruplardan ayırt edemez. Dipnot: proletaryanın kendi bilincine varması, başka bir deyimle karşıtı olan sınıftan kendisini ayıran sınıf niteliğinin bilincine varan bir örgütün varlığını gerektirir. Bu görüş mesela Sorel'in görüşünün tam karşıtıdır. Sorel'e göre bu ayrılma ya da kopma, her türlü örgütün ve parti programının dışında sendika eliyle ve özellikle genel grev efsanesi sayesinde doğar ve gelişir. Ve kendiliğinden bağımsız hale gelemez. Oysa aydınlar olmadan, yani örgütleyiciler ve yöneticiler olmadan, teori-pratik grubunun teorik cephesi, düşünce ve felsefe çalışmasında uzmanlaşmış kişilerin oluşturduğu bir tabaka içinde somut olarak kendisini göstermeden örgütlenme olamaz. Ancak bu aydın yaratma süreci uzun, güç, çelişkiler, dağılmalar ve yeniden toplanmalarla doludur. Bu sıradan halkın, tabanın sadakati, sadakat ve disiplinden halkın harekete katılışının ve bütünüyle kültür olayının gelişmesine katkıda bulunuşunun başlangıçta aldığı şekil anlaşılmaktadır. Ağır bir sınavdan geçer. Gelişme süreci bir aydın yığın diyalektiğine bağlıdır. Aydınlar tabakası nicelik ve nitelik bakımından gelişme gösterir. Fakat aydınlar tabakasının her yeni bir genişlemeye ve karmaşıklığa doğru atılımı, basit insanlar yığınının buna benzer bir hareketine bağlıdır. Bu yığın da daha üstün bir kültür düzeyine yükselir. Aynı zamanda bireylerin ya da az çok önemli grupların çıkışlarıyla, uzmanlaşmış aydınlar tabakası yönündeki atılımlarıyla etki alanını genişletir. Fakat bu süreçte halkla aydınlar, bunlardan bazıları, bazı gruplar arasında sürekli kopmalar, ilişkiyi yitirmeler olabilir ve bunun sonucu olarak aydınların takıntı, tamamlayıcı, madun, ast olduğu izlenimi doğar. Teorik pratik grubundaki pratik elemanın üstünde sadece iki eleman arasında ayrım, tamamıyla mekanik ve itibari bir işlem, yapmakla kalmayarak ayırıp böldükten sonra fazlaca durulması henüz tarihsel bakımdan oldukça ilkel aşamada, ekonomik korporatif bir aşamada kalındığını gösterir. Bu aşamada yapının genel çerçevesi değişmeye uğrar ve yine buna uygun üst yapı niteliği kendisini ortaya çıkartmak isterse de henüz organik bir şekil almamıştır. Modern çağda siyasal partilerin dünya görüşlerini yoğurmada ve yaymadaki önemlerini iyi belirtmek gerekir. Siyasal partilerin bu önemi, bu dünya görüşlerine uygun bir ahlak anlayışını ve bir politikayı geliştirmeyi başlıca iş edinmiş olmalarından ileri gelir. Nihayet partiler, bu dünya görüşlerinin tarih süreci içindeki deneyimcileridirler. Partiler, etken olarak hareket eden yığınları bireysel olarak elemeden geçirir ve bu eleme pratik alanda olduğu kadar teori alanında da olur. Buna bağlı olarak da teori ile pratik arasında daha sıkı bir ilişki kurulmasıyla dünya görüşü canlılık kazanır, kökten yenileşir ve eski düşünce biçimlerinin karşıtı olarak ortaya çıkar. Böylece partiler yoluyla daha bütün ve topyekuncu yeni kavramlar oluşur, gelişir. Yani siyasal partiler gerçek tarihsel süreç olarak teori ile pratiğin içinde kaynaşıp birleştiği potalardır. Burada partinin Labor Parti, dipnot, temeli 1893'te atılan 1906'da bugünkü adını alan İngiliz İşçi Partisi. Bu parti büyük sendika delegelerinden kurulu bir siyasal federasyon şeklindedir. Tipinde değil, tek tek üyelerden kurulmasının önemi anlaşılır. Çünkü söz konusu olan, ekonomik bakımdan etken bütün halkı bir örgüt içinde yönetmektir. Söz konusu olan, bu kitleyi sadece eski şemalara göre değil, yenilik yolunda yönetmektir. Bu yenilik de başlangıçta bir yığın olayı niteliğini alacak bir seçkinler grubu aracılığıyla kazanılabilir. Böylece bir seçkinler grubu için insanların eylemlerinde gizli bulunan dünya görüşü belirli bir ölçüde bugünkü sistemle bütünleşmiş bilinç, kesin ve belirli bir irade haline gelmiş bulunmaktadır. Bu aşamalardan biri son zamanlarda yapılmış olan bir tartışma nedeniyle incelenebilir. Bu tartışma sırasında praksis felsefesinin yeni gelişmeleri açıklanmış bulunmaktadır. Bu tartışma, Culture dergisinin yazarlarından D.S. Mirsky'nin bir yazısında özetlenmiştir. Dipnot, herhalde 1932'de Viyana'da P.R. Rode'nin yayımladığı Demokrati und Partei, Demokrasi ve Parti adlı derlemede yer alan D.S. Mirsky'nin Demokratik und Partei im Bolşevismus, Bolşeviklikte Demokrasi ve Parti adlı yazısına değinilmek istenmiştir. Henüz senteze tam anlamı verilmemekle beraber, burada eylemci bir anlayışın tamamıyla dışındaki mekanist bir anlayıştan teori ile pratiğin birliği konusunda doğru bir kavrayışa nasıl geçildiği görülebilir. Bundan başka determinist, fatalist, kaderci ve mekanist öğrenimin nasıl olup da praksis felsefesine sinmiş ideolojik bir koku, bir çeşit din, bir çeşit uyarıcı ama keyif veren zehirler gibi olarak belirli toplumsal tabakaların ast, subalterne niteliğini zorunlu kılıp tarihsel olarak doğruladığı gözlemlenebilir. Mücadeleye girişilmediği, mücadelenin de ardı ardına gelen bozgunlardan ibaret olduğu zaman mekanist determinizm çok büyük bir manevi karşı koyma, bütünlük, sabırlı ve inatçı bir direnme gücü olur. Şimdilik yenildim ama olaylar benim için çalışacak. Böylece gerçek irade, bir inanç, adeta tarihten gelen akla uygun bir durum, ihtirasla karışık, amfrik ve ilkel bir finalizm şekline bürünür. Bu finalizm büyük dinlerdeki kadar Tanrı iradesi inançları gibi bir şey olur. Şu nokta üzerinde direnmek gerekir. Gerçekten iradenin, güçlü bir eyleminin, olayların gücüne doğrudan doğruya etki yaptığı görülür. Ama bu, kendisinden utanan, üstü örtülü bir biçimde kendisini belli ediştir. Bunun altında eleştiriden yoksun olan bilincin çelişkileri saklıdır. Ama ast yönetici ve halkın ekonomik eyleminin sorumlusu olduğu zaman mekanizma belirli bir anda bir tehlike gibi ortaya çıkar. Bütün toplumsal yaşantı değiştiği için bütün düşünce sisteminin yeniden gözden geçirildiği revision görülür. Neden olayların gücünün sınırları ve egemenliği daha da daraltılmaktadır? Bu da astsın, dün şey iken bugün şey olmaktan çıkarak tarihsel bir kişi, bir öncü olmasındandır. Dün yabancı bir iradeye karşı koyma durumundan dolayı sorumsuz idiyse de, bugün artık karşı koyma durumundan çıkıp zorunlu olarak etken, sürükleyici hale geldiği için sorumluluk duyar. Ama önceleri de gerçekten bir karşı koyan basit bir şey, basit bir sorumsuz muydu? Elbette ki değil. Burada kaderciliğin, fatalizmin, etken ve gerçek bir iradenin zayıflığını örttüğünü ortaya koymak gerekir. İşte bunun içindir ki her zaman mekanik determinizmin boşluğunu göstermek gerekir. Halk yığınlarının safça felsefesi olarak kabul edilebilecek olan bu düşünce tarzı, kuvveti henüz içinde gizliyken, aydınların üzerinde derince düşünülmüş, bütünleşmiş felsefesi haline gelince bir pasiflik, budalaca bir kendine yeterlik kaynağı olur. Bunun için bu işi AST yönetici ve sorumlu olmadan yapmak gerekir. Kitlenin bir bölümü AST olsa bile daima yönetici ve sorumlu olup, bölümün felsefesi her zaman bütünün felsefesinden önce gelir. Bu sadece teorik bakımdan bir öncelik olarak değil, güncel bir zorunluluk olarak böyledir. Mekanist anlayışın asların dini olduğunu Hristiyan dinindeki gelişmenin tahlili göstermektedir. Bu gelişme belirli tarihsel koşullarda bir zorunluluktu ve böyle olmakta devam etti. Aynı zamanda halk yığınının iradesinin zorunlu bir şekli, dünyanın ve yaşamın akla uygunluğunun bir şekli olduğu gibi gerçek pratik bir eylemin genel kadrolarını sağladı. Civita Catholica, Katolik uygarlığında 5 Mart 1932'de çıkan Puta Tapanların Bireyciliği, Hristiyan Bireyciliği adlı yazıda bence Hristiyanlığın bu işlevi iyi anlatılmıştır. Güvenilir bir geleceğe, mutluluğa kavuşacak olan ruhun ölmezliğine, ebedi neşeye kavuşulacağına duyulan inanç, insanın iç dünyasını mükemmelleştirme, manevi yükselişini sağlama yolundaki çalışmasının itici gücüdür. İşte Hristiyan bireyciliği, kendisini zafere ulaştıran atılım gücünü bunda bulur. Hristiyan bütün gücünü bu soylu amaç etrafında toplar. Ruhu şüpheler içinde yıpratan spekülatif dalgalanmalardan kurtulan insan, umutlarının yeniden doğduğunu hisseder. Kötülüğe karşı üstün bir gücün kendisini desteklediğini bildiği için nefsini zorlar ve maddi dünyaya karşı zafer kazanır. Burada söz konusu edilmek istenen saf Hristiyanlıktır, yoksa halk yığınları için uyku ilacı olan cizvitleştirilmiş Hristiyanlık değildir. Tarih bakımından Amansız Alın yazısı, Predestination ve Tanrı'nın bağışı, Grace, anlayışı ile girişim ruhunun yayılmasına büyük olanak sağlayan Calvincilik daha anlamlı görünmektedir. Dipnot: bu konuda Max Weber'in Protestanlıkta Ahlak Anlayışı ve Kapitalizmin Ruhu. Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus adlı makaleleriyle Grotehuysen'in Fransa'da Burjuvazi'nin Dinsel Kökenleri adlı incelemesi okunmalıdır. Gramsci'nin notu. Gramsci'nin sözünü ettiği Grotehuysen kitabında 18. yüzyıldaki Burjuvazi'yi incelemekte ve Katolik Kilisesi'nin yeni zamanların hakimini anlayamadığını ve yükselişine karşı çıktığını gösterir. Grotehuysen bu konuda düşüncesini şöyle açıklamaktadır. Burada açık bir savaştan çok alttan alta bir çatışma söz konusudur. Kilise zenginlik hırsını suçlar ve dikkatini çatışma, ödünç verme ve tefecilik üzerinde toplar. Din bilginleriyle anlaşamayan kapitalistler aradıklarını filozoflarda buldular. Sayfa 278-279. Burjuva itibarlı saygın kişi olur. Sonunda din de toplumun ve kilisenin düzeninin korunmasını zorunlu sayarak bunu doğrulamıştır. Grotehuysen'e göre bu da bir orta burjuvazinin oluşmasına ve büroların dolmasına yol açmıştır. Hristiyanlık, özellikle Calvinizm, hatta İngiliz Püritanizmi ile kapitalizmin gelişmeleri arasındaki ilk derinlemesine incelemeleri Marx Weber'e borçluyuz. Bu konuda iki yazısı var. Bu yazılar Die Protestantische Ethik ve Und der Geist des Kapitalismus, Protestan Ahlak Anlayışı ve Kapitalizmin Ruhu. Bu yazı Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik de yayınlanmış olup daha sonra Gesammelte Aufsätze zur Religion Soziologie, Din Sosyolojisi üzerine denemeler derlemesinde bir araya getirildi. Bu ilişkiye F. Engels'te özellikle Ludwig Freibach et la fin de la Philosophie Classique Allemande sayfa 46-47 1946 Ludwig Freibach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu değinir. Calvinizm o dönemde burjuvazinin çıkarlarının tarihsel örtüsü olmuştu. Karl Marx da daha önce Buhar'ın tarafından altı çizilen bir notunda Kapital Cilt 1 sayfa 269-270 bu ilişkileri göstermişti. Buhar'ın şöyle diyor: Marx'ın Protestanlığın kapitalizmin doğuşundaki rolüne dikkat çekmesi bu konuda birçok kitapların yazılmasına yol açtı. Sombart özellikle Max Weber, Troeltsch ve bunun gibi. R.H. Tavney, önüne geçilmez Tanrı iradesi kavramım şöyle tahlil etmektedir. İnsanın hareketleri ve eyleminin keyfi olarak kendisine bağışlanmış olan bir selamete ermek için isterse hiçbir yardımcısı olmasın, bunun böyle oluşu, bu selametin bağışlandığının kanıtıdır. Böylece araç olarak reddolunan şey sonuç olarak ele alınır. Bu surette Püriten kendisini gözü kapalı, büyük bir hırsla iş hayatına verir. Bunu yaparken kuşkulardan kurtulmuş olarak Tanrı'nın sevgili kulu olduğuna inanır. Püriten, İngiltere'de 1954'te ortaya çıkan Püritanizm tarikatından olanlara verilen ad. Bu tarikata göre bir Hristiyanın sade ve kanaatkar bir yaşantısı olmalıdır. Ama bunun yanı sıra Püriten, zenginleşmenin Tanrı buyruğu olduğu kanısındadır. Genellikle Kalvinizm'den ve bu öğretinin kader ilkesinden esinlenen Püritanizm, İngiltere'de burjuvazinin oluşmasına ve parlamentoya dayalı rejimlerin ve liberal protestanlığın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bir kere iç hayatına atıldıktan sonra da sarsılmaz bir mantıkla buna inancının niteliklerini ve sınırlamalarını katar. Tanrı kendisini bağında çalışmaya çağırmıştır. Nefsinde bir enerji ve düzen ilkesini taşımaktadır. Bu da onu savaşta olduğu kadar ticaret alanındaki mücadelelerde de yenilmez kılar. Karakterin her şey olduğuna, koşulların hiçbir önemi olmadığına inanmıştır. Ona göre yolda düşenlerin yoksulluğu, acınması ve giderilmesi gereken bir talihsizlik değil, suçlamak gereken bir ahlak kusurudur. Zenginlik, Püriten kapitalistin gözünde azminin ve çalışmasının ödülüdür. Derin derin düşünme, disiplin ve nefsine hakimiyet yoluyla çetinleşerek ticaretini çevirdiği yazıhanede ve pazarda başarı kazanan sofu bir iş adamıdır. R.H. Tavney, La Religion et le Sort du Capitalisme, Religion and the Rise of the Capitalism, London, 1926, çeviren Odette Merlat, Notlar ve İndeks, Michael Mollat, Önsöz, De Labrosse, Paris, Riviera, 1951. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 38.